Sevgili kardeşler, sevgiyle merhaba öncelikle. Bildiğiniz gibi dünyamızda, içinde yaşadığımız bu yeryüzünde büyük bir panik yaşanıyor. Ve insanlar bu virüs nedeniyle gayet doğal olarak büyük bir korku ve panik içerisinde. Almanya'da da tüm toplantılar iptal edilmiş durumda. Ne yazık ki. Tabii ki buna tüm kilise toplantıları da dahil. O nedenle bugün kilisemizde kimse yok. Yani sizin anlayacağınız ekrana bakaraktan, kameraya bakaraktan sizi bugün teşvik etmek istiyorum. Rabbin değişmeyen ama değiştiren, geliştiren diri sözü aracılığıyla. O nedenle sadece kameranın dışında kameradan görevli olan kardeşim var. Onunla birlikte hizmetimize devam ediyoruz. Gerçekten kutsal söze baktığımız zaman 91. mezmura bizleri gerçekten teselli edecek nitelikte. İlk ayete baktığımızda şöyle diyor: Yüceler yücesinin barınağında oturan, her şeye gücü yetenin gölgesinde barınır diyor. Yüce diyor, yüce gücü yetenin gölgesi. Evet, Rabbin eli altında olduğumuzu bilmek zorundayız. Bütün olumsuz gelişmelere karşın. Büyük bir kaos içerisinde olmuş olsak da sevgili kardeşler, gerçekten de Rabbimiz İsa Mesih her şey üzerinde egemen olmuş olması gerçekten de harika. Onda olmak ve ona ait olmak gerçekten de büyük bir ayrıcalık. Sizden ricam şu: telaş ve panik yerine, yani telaşa ve paniğe yer vermeden Rab İsa Mesih'e odaklanmak, Rabbin sözü ışığında adımlarımızı atmaktır. Eminim ki Rabbimiz bu durumu da diğer geçmişte yaşananları kendi yüceliği için kullandığı gibi, yaşamakta olduğumuz bu durumu da kendi yüceliği için kesinlikle kullanacaktır. Neden? İşte yanıtını yine 91. mezmurun 2. ayeti bize vermekte. Şöyle diyor sevgili kardeşler: O benim sığınağım, kalemdir diyor. Tanrımdır, ona güvenirim. Geçtiğimiz pazar bir başka kilisede olmam gerektiği için değerli kardeşler aranızda olamadım. Tabii ki bir başka kardeş bu sorumluluğu yüklenmişti. Benim yerime o kardeş vaaz edecekti ama yaşanan olaylar nedeniyle o kardeşimiz de iptal etmek zorunda kaldı. O nedenle iki hafta önce değerli kardeşler yarım kalan konumuza bugün kaldığım yerden, tabii ki özetini kısa bir şekilde yaptıktan sonra kaldığım yerden devam ederek konumuzu noktalayacağım. Bildiğiniz gibi Yeşaya 6. bölümün ilk 8 ayetini mercek altına almaya çalışmıştık. Ve oradaki içeriği birlikte anlamaya çalışmıştık değerli kardeşler. Şimdi o ayetlere baktığımız zaman orada Yeşaya'nın çağrılışıyla ve bu çağrılış aracılığıyla çağrı öncesi, görev öncesi ne yapmamız konusunda bize açıklamada bulunuyor bu 8 ayetlik parça. Ve biliyorsunuz şu şekilde giriş yapmıştık. Yeşaya'nın yaşadığı döneme baktığımız zaman gerçekten de gerginlik dolu bir dönemde yaşamış olan biriydi Yeşaya. Yani Dünyayı gerçekten sarsan korkunç olaylar gerçekleşiyordu o dönemde. Sosyal düzen tamamen bozulmuş ve ortam tamamen bir kaos içerisindeydi, bir karışıklık içerisindeydi. Ve görüyoruz ki bir ulus kuzeyde bir ulus yükselmiş ve bu ulusun burada zaman zaman dile getirdiğim Asur ulusu dünyayı ele geçirme çabası içerisindeydi. Ve bu korkunç, çaresiz ve zor zamanda ne yapıyor Kral Hizkiya? Rabbin tapınağına giriyor ve Tanrı'ya duayla yaklaşıyor. Aslında bugün içinde bulunduğumuz durumda bizim yapmamız gereken de bu. Değerli kardeşler, durumlara odaklanmak yerine, hatırlarsanız haftalar öncesi İbrahim'in durumuna baktığımızda, orada üç noktayı dile getirirken, ilk noktamız neydi orada? Durumlara bakmak yerine Rabbin vaatlerine odaklanmak. Yani yüzümüzü Rabbe çevirmemiz gerekiyor. Ve Hizkiya bunu yapıyor. Hizkiya bunu yaptığında Rab de gerçekten de onu teselli edebilecek şekilde ne yapıyor? Duasına yanıt veriyor. Neydi yanıt? Yanıt 2. Krallar Mektubu 19. bölümde bunu net bir şekilde görmüştük. Asur askerleri Güney Krallık olan Yahuda'yı asla ve asla almayacak ve Asur ordusu Yerişalim sokaklarına asla ve asla ayak basmayacak. Ama diğer taraftan da ne söylemiştik? Fırat Nehri kıyılarında bir başka ulusu yani Babil'i ne yapıyordu? Hazırlıyordu Rab Tanrı. Eğer Yahuda Tanrı'nın sözünü dinlemeyip geri dönmezse ne olacaktı? Babil ulusu tarafından boyunduruk altına, esaret altına girecekti. Yani Tanrı Yahuda'ya ne yapıyordu? Bir fırsat veriyordu yaşanan olaylar aracılığıyla. Ki geriye dönsün, yüzünü Rab Tanrı'ya çevirebilsin diye. Rab Tanrı, değerli kardeşler, ne yapıyorlar? Rab Tanrı ne yapıyor? Bize de bir takım fırsatlar veriyor. Yaşanmakta olan olaylar aracılığıyla. Ve durumları, nedenini anlayıp yüzümüzü Rab Tanrı'ya çevirmek ve çevirmenin sonucu olmamız gereken noktaya gelebilmek. Evet, Rab bu yüzden bize de bir takım fırsatlar veriyor ki gerçekten bizler de onun gözünde nerede olmamız gerekiyorsa o noktaya gelebilelim. Ve şöyle devam etmiştim. Yaşam acı olaylar sonunda Rab Tanrı'ya ihsan edip uzaklaşmak değil, daha da ona yaklaşmak, arayış içerisine girmemiz gerekiyor. Yani fırtınalar arttıkça sırtımızı Tanrı'ya çevirmek değil, tam tersine Tanrı'ya daha yakın olmak zorundayız. Ve ben şunu temenni ediyorum aslında tüm dünya insanlığı için. Aslında yüzü Tanrı'ya dönük olmayanlar için gerçekten bu sıkıntılı süreç Tanrı'ya döndükleri bir süreç olsun. Aynı zamanda da sevgili kardeşler, bu virüs sonrası tabii ki biz imanları da ne gibi sonuçlar bekliyor? Nasıl bir dünya düzeniyle karşı karşıya geleceğiz? Biz bunu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz tek bir şey var. Her şey ait olduğumuz Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in kontrolünde. O nedenle değerli kardeşler, her şey onun eli altında, onun yönetimi altında olduğu bilinciyle adımlarımızı atmamız gerekiyor. Yani bugün içinde bulunduğumuz durum bizim iki ayağımızı bir pabuç içerisine sokmasın. İki ayağımızı bir pabuç içerisine sokmak yerine değerli kardeşler ona daha çok bakmamızı ve sözü ışığında adımlarımızı atmamızı sağlasın. Bunun en güzel örneğini anımsarsanız kimden örnek vermiştik? Yeremia'dan örnek vermiştik değerli kardeşler. Düşünün o dönemde de Yeremia'nın yaşadığı dönemde de sıkıntılı bir süreç söz konusuydu. O sıkıntılı süreçte Yeremia'nın gerçekten teselli eden sözleri bizleri de ayağa kaldıran sözler olması gerekiyor. Bu sözler halkı büyük oranda teselli etmişti. Yeremia 33. bölüm 11. ayette şunu okumuştuk. Yahuda kentlerinde, Yeruşalim sokaklarında sevinç ve neşe sesi, gelin güvey sesi, Rabbin tapınağına şükran sunuları getirenlerin sesi yine duyulacak. Bütün olumsuz gelişmelere rağmen. Ve her şeye egemen Rabbe şükredin diyor. Çünkü o iyidir. Sevgisi sonsuza dek kalıcıdır. Değerli kardeşler, yaşanan tüm olumsuzluklara karşın Rabbin evinde keder sevince, acı da tatlı dönüşebiliyor. Rab Tanrı her şey üzerinde egemen olmuş olduğu için, sevgisi hiç değişmemiş olduğu için. Onun için değerli kardeşler, onun huzuru gerçekten de yüreklerimizi bina ediyor ve yaralarımızı sararak bizlerin yeniden ayağa kalkmasını sağlıyor. Yani sadece güzel gelişmeler karşısında her şey yolundayken tapınış gerçekleşmiyor. Sıkıntılı, sancılı, zor olan süreçler de tapınışın bir parçası. Davut'dan örnek vermiştim değerli kardeşler. Davut içinde bulunduğu zorluklar, olumsuzluklar karşısında sırtını Rab Tanrı'ya dönmemiş, tam tersine duayla Rab Tanrı'nın huzuruna gelerek sıkıntı ve sorunlarını Rab Tanrı'ya getirebilmiştir. 86. mezmurda 6. ayette şu sözleri okumuştuk. Kulak ver duama ya Rab. Yalvarışıma dikkat al. Ve neden Davut Rab Tanrı'ya yönelmişti? Neden içinde bulunduğu o sıkıntılı durumu Rabbin ellerine emanet etmişti? İşte sonraki ayet şu şekilde yanıt veriyordu, 7. ayet. Sıkıntılı günümde sana yakarırım çünkü yanıtlarsın beni. Sıkıntılı, zor dönemler içerisinden geçerken gerçekten bizleri aşağı çeken durumlara değil, bizleri tekrar ayağa kaldırabilecek olan Rabbimiz, kurtarıcımız İsa Mesih'e odaklanmamız gerekiyor sevgili kardeşler. Davut gibi, Yeşaya gibi, Yeremia gibi, diğer Tanrı adamları gibi. Ve hiçbir durum, yaşanan hiçbir olumsuzluk tapınışımıza, ona odaklanmamıza engel olmamalı. Rab Tanrı ile olan beraberliğimizi kesinlikle bozmamalıdır. Ve tam tersine sevgili kardeşler, bu yaşananlar gerçekten bizi Rab Tanrı'ya daha çok yaklaştırmalı, ona daha çok yakın olmamızı sağlamalıdır. Tıpkı Yeşaya gibi. Yaşanan üzücü olay Yeşaya'yı Rab Tanrı'ya yöneltmişti. Tapınağa tek buluşabileceği yer olan Tanrı evine gitmiş olmakla Yeşaya gerçekten de doğru olanı yapmıştı sevgili kardeşler. Çünkü Tanrı'nın huzurundayken çok önemli bir gerçeği keşfetmişti Yeşaya. Hatırlayın ne demiştik? Krallar kralı olan Rab Tanrı ölü olmadığını keşfetmişti Yeşaya. Evet, kral Uzziya ölmüştü ama Tanrı yaşıyordu değerli kardeşler. Bölümün ilk ayetlerinde okuduğumuz gibi Yüce Tanrı her şey üzerinde egemen Rab tahtı üzerinde görkemli bir şekilde oturuyordu. Yeşaya çok sevdiği yersel kralını evet kaybetmişti. Ama krallar kralının bir anlık da olsa o eşsiz tazeliğini yakalayabilmişti. Ona yönelmekle. Ve yüce olan Rab Tanrı'yla karşılaşmış ve yaşamı tam anlamıyla kökten değişmişti. Değerli kardeşler, bu sıkıntılı, sancılı süreç bir değişim süreci olsun her birimiz için. İmanımız, yani Rab'be olan bakışımız daha iyi bir noktaya, Rabbimizi hoşnut eden, değerli kardeşler, ona yücelik getirebilecek şekilde olsun. Ona övgü getirebileceğimiz bir noktaya gelmemizi sağlasın. Evet, birinci noktamız, Yeşaya ruhsal anlamda Rab Tanrı'yı görmüştü. İkinci noktamız da, Yeşaya Rab Tanrı'yı görmekle kalmamış, aynı zamanda da kendini de görmüştü. Yani ne durumda olduğunu, Rab ile olan ilişkisinin nasıl bir durumda olduğunu da net bir şekilde görebilmişti. Rabbimiz bu süreci bu yönde kullansın, içinde bulunduğumuz bu süreci. Rab ile olan Rabbi ilişkimiz nasıl bir noktada değerli kardeşler? Evet, ikinci noktamız, evet, Yeşaya kendini görüyor. Önce Rab Tanrı ile karşılaşıyor, kutsal olanın önünde nasıl bir durumda olduğunu görüyor. Yani yüreğine baktı Yeşaya ve Tanrı'nın karşısında ne durumda olduğunu gördü. Daha önce hiç görmediği bir biçimde kendini görmüştü Yeşaya. Kutsal olan Rab Tanrı'nın karşısında berbat bir durumda olduğunu görmüş. Bakın bu çok önemli. O kutsallık karşısında, içinde bulunduğu o durum karşısında değerli kardeşler ne durumda olduğunu gördükten sonra yüreğinden şu sözler dökülmüştü. Beşinci ayette okuduğumuz şu sözler. Vay başıma, mahvoldum. Çünkü dudakları kirli bir adamım. Değerli kardeşler, ne kadar doğru ve bizler için de ne kadar geçerli olan bir ifade. Evet, kutsal olanın önünde Yeşaya ne durumda olduğunu görüyor. Değerli kardeşler, kirli olduğunun farkında Yeşaya. Gerçekten de bunu yürek doluluğuyla ifade etmek isterim ki sevgili kardeşler, Tanrı'nın kutsallığı ne yapıyor? Bizim gerçek durumumuzu açığa çıkarıyor. O kutsallığın önünde ne durumda olduğumuz gerçeği ortaya çıkıyor. Emin olun ki değerli kardeşler, farkındalık bir şeyin ayırdına varmak değişimin ilk adımıdır. Eğer ne durumda olduğumuzun farkına varırsak değişme yönünde ilk adımı da atmış olacağız demektir. Evet, Tanrı kesinlikle ve kesinlikle günaha ödün vermez. Yani günahı hiçbir şekilde görmezlikten gelmez. Çünkü bu dünyadaki bütün kötülüklerin kaynağı değerli kardeşler günahtır. Ve Tanrı bu yüzden kutsal kitapta da görüyoruz ki günahtan nefret eder, tiksinti duyar ve günaha karşı öfke duyar. Günah gerçekten de insan ilişkilerini sarsan, yuvaları bozan ve yaşamları mahveden, mezarları dolduran bir unsurdur. Belki çok sert bir ifade değil mi? Günahın getirdiği sonuç, mezarları dolduruyor olması. Aslında bunu ben söylemiyorum. Kutsal söz bize bunun gerçekten de böyle olduğunu bize açıklıyor değerli kardeşler. Yaratılışa baktığımız zaman Tanrı tüm her şeyi kusursuz bir şekilde oluşturduktan sonra onları kutsayıp Aden bahçesinde bıraktığında onlar itaatsizlik ettiler ve itaatsizlik sonucu günaha düştüler. Ve günah ne yaptı? Tanrı ile var olan ilişkiye yıkım getirdi ve yıkım sonucu değerli kardeşler Rab Tanrı Adem'e şunu söyledi. Yaratılış kitabı 3. bölümde. Topraktan geldin, toprağa geri döneceksin. Neyin sonucu? İtaatsizliğin sonucu. İtaatsizlik günahtı ve günahta yıkım getirdi. Ve o yıkımın sonucunda ne oldu? Topraktan gelen Adem toprağa tekrar geri dönmek zorunda kaldı. Yani ölüm günahın sonucu dünyamıza giriş yapmış oldu. Bu yüzden Romalılar 5. bölüm 12. ayette günah bir insan aracılığıyla yani Adem aracılığıyla ölüm de günah aracılığıyla dünyaya yayıldı diyor. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. İşte bu yüzden 6. bölüm Romalılar 6. bölüm 23. ayette günahın ücreti ölümdür diyor. Yani günahın sonucu aslında ölüyoruz ve ölmeye devam edeceğiz. Kutsal kitabın önümüze koyduğu gerçek bu sevgili kardeşler. O yüzden ifade ediyorum. Yeri gelmişken günaha karşı durmalı ve ondan nefret etmeli, sırtımızı ona çevirmeliyiz sevgili kardeşler. Uzak durmalıyız ve bunun yanında da Rab Tanrı'ya itaat etmeliyiz, ona boyun eğmeliyiz. Yaşaya tahtın üzerinde Rab Tanrı'yı gördüğünde ne oldu? O kutsallığın önünde diz çekmek zorunda kaldı. Ve diz çökerek yüreğinden içten gelen sözlerle şunları şu sözler dudaklarından döküldü. Her şeye egemen Rab, kutsal, kutsal, kutsal. Tam 3 kez Tanrı'nın nasıl bir Tanrı olduğunu 3 kez arka arkaya söylemekle önümüze koyuyordu. Tapındığımız kişi, önünde durduğumuz kişi, inandığımız kişi, ardından gittiğimiz kişi, kime ait olduğumuz kişi kutsal, kutsal, kutsal olan Tanrı'dır. Bunun bilincindeydi Yeşaya. Yüceliği diyor, devamında da bütün dünyayı dolduruyor değerli kardeşler. Demek ki tapınışın merkezi kutsal olan Tanrı'yla başlıyor. Çünkü huzuruna çıktığımız Tanrı gerçekten kutsal bir Tanrı. Değerli kardeşler, her pazar kilisemizde bir araya gelerek ona yücelik verirken, dualarımızla hamd ederken, ilahilerimizle ona tapınırken ve gerçekten büyük bir heyecan içerisinde, ama dualarımızla olsun ama ilahilerimizle olsun, onun önünde heyecanla durmalıyız. Neden bunu söylüyorum? Çünkü kutsal kitap Leviler 11. bölümünde şu sözler yer alıyor. Çünkü diyor, kutsal olun çünkü ben kutsalım. Kutsal olun çünkü ben kutsalım. 44. ayet ilk kısmı. Nedir kutsal olmak değerli kardeşler? Kutsal olmak, Rab Tanrı'nın yüceliği için, ona onur ve yücelik getirebilmek için kendimizi tam anlamıyla ona vermek, ona adamaktır. 1. Yuhanna mektubunda ifade ettiği gibi tam anlamıyla aslında kutsal olmak, Rabbimiz İsa Mesih'in yürüdüğü yolda yürümektir. 1. Yuhanna mektubu 2. bölüm 6. ayette ifade ettiği gibi. Emin olun değerli kardeşler, imanlı bu gerçeği kavradıkça, yani Rab İsa'yla birlikte onun yürüdüğü yolda yürünmemiz gerektiği gerçeğini kavradıkça, bence Rabbimiz Mesih İsa'ya benzer olma yönünde daha iyi bir noktaya gelmesini sağlayacaktır. Ne kadar bu gerçeği kavrarsak o oranda da Rab'be benzer olma yönünde yürüyüşümüz devam edecektir. Çünkü imanlı Rab Tanrı'ya ait olmuş olduğu için hiçbir şey yokmuş gibi, dünyasal insanlar gibi yaşamına devam edemez. Değerli kardeşler, eminim ki değerli kardeşler, haberci Pavlos bu yüzden bu gerçeği şu sözlerle önümüze koymuştur. Efesler mektubu 5. bölüm 3. ayette. Neden ona uygun bir hayat yaşamamız gerekiyor? Neden dünyasal insanlar gibi yaşamamız gerektiği vurgulanıyor? Çünkü kutsallara diyor, yani Tanrı çocuklarına, onunla birlikte yürümeye karar veren Tanrı çocuklarına bu yaraşmaz diyor. İmanlı Rab İsa Mesih'le birlikte yürümeye karar vermiş kişi hem eylemde hem de sözde değerli kardeşler karanlık, çirkin tutkulardan, yani Rab Tanrı'yı hoşnut etmeyen tüm tutkulardan, davranışlardan sıyrılmış olarak adımlarını atmak zorunda. Yaşamını bu şekilde yaşamak zorunda. Rabbimizin yürüdüğü yolda adımlarını atarak, sözü ışığında adımlarını atarak, onun yönetimi altında yaşamamız gerekiyor. Kutsal olanın huzuruna çıktığımızda, günahlı oluşumuz nedeniyle değerli kardeşler, ne kadar kirli olduğumuzu, layık olmadığımızı net bir şekilde anlayabiliyoruz. Bende de böyle oldu 1979'da ilk ona yönelmeye başladığımda, diri sözü aracılığıyla. Ve iman etmem gerektiği noktasına gelmezden önce ne durumda, günahtan dolayı ne kadar çaresiz, güçten yoksun olduğumu, Rab Tanrı'nın, kutsal olan Tanrı'nın önünde gerçekten de doğru olmadığımı net bir şekilde görmüştüm. Açık bir şekilde, açık bir dille ifade etmek isterim ki, günahım nedeniyle güçten yoksun, çaresiz olduğumu görmemiş olsaydım eğer, değerli kardeşler, sizler de buna dahilsiniz. Kesinlikle, kesinlikle iman etmezdim. Rab Tanrı'nın huzuru, Yeşaya gibi kirli olduğumuzu ve bu nedenle de Tanrı'nın paklayarak bağışlaması gerektiğini görmüş, anlamış oluruz değerli kardeşler. Yani onun huzuruna çıktığımızda buna ne kadar ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Evet, eğer bizler gerçekten de Tanrı'nın kutsallığı karşısında kirli olduğunu Yeşaya görmemiş olsaydı, kırık bir yürekle şu sözler dökülür müydü yüreğinden? Dudakları kirli bir adamım. Bunu nasıl söyleyebildi Yeşaya? Kutsal olanın önüne yaklaştığında. Kutsal, Tanrı'nın kutsallığı, evet, Yeşaya'yı böyle bir noktaya getirmişti değerli kardeşler. Günahlı olduğumuzu ayırdına varmadan, günahlı olduğumuzu fark etmeden kesinlikle ve kesinlikle yürekte tövbe gerçekleşemez. Demek ki, tekrar ifade ediyorum, farkında olmak değişimin ilk adımıdır. Önce ne durumda olduğumuzu görmemiz gerekiyor değerli kardeşler. İşte bu kutsallık karşısında Yeşaya, vay başıma, mahvoldum. Çünkü dudakları kirli bir adamım demekten kendini alamamıştı. Çünkü Tanrı'nın önünde durmak ona kendi durumunu bütün çıplaklığıyla göstermişti. Kutsal olan Tanrı'nın önünde durduğumuzu gerçek anlamda anladığımızda değerli kardeşler, işte kişi o zaman kendini görebilir, ne durumda, nasıl bir noktada olduğunu net bir şekilde anlama imkanına kavuşabilir. Demek ki kişi kendi günahını eğer göremiyorsa, bunun tek bir nedeni Tanrı'nın sözü ışığında yaşamıyor olmasıdır. Günümüzde çoğumuzun temel sorunu bu olduğuna inanıyorum değerli kardeşler. Evet, sözde Rab Tanrı'da olduğumuzu söylüyor olabiliriz. Ama yaşam tarzımıza baktığımızda gerçekten sırtımızın ona dönük olduğunu farkına varabiliyoruz değerli kardeşler. Onun için Tanrı'nın sözüne gerektiği oranda fırsat vermemiz lazım. O sözü burada sık sık ifade ettiğim gibi okumamız, araştırmamız, öğrendiklerimizi içimize sindirmemiz ve sindirdiğimiz gerçekleri de hayatımıza sokarak adımlarımızı atmamız gerekiyor. Onun için Yuhanna'nın ilk mektubunda bakın ne harika bir şekilde bize bizim önümüze konuyor değerli kardeşler. Birinci bölümde 7. ayette. Kendisi ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek diyor, işte diyor o zaman birbirimizle paylaştığımız olur. Yani Rab Tanrı, Rab Baba Tanrı'nın eli altında adımlarını attı. Bizler de Rabbin sözü ışığında adımlarımızı atmak zorundayız. O nedenle birbirimizle paydaşlığımız olur diyor. Ve onun oğlu İsa'nın kanı bizi diyor her günahtan arındırır. Eğer onun sözünün ışığında yaşarsak değerli kardeşler, evet kusursuz, evet kutsal olana o zaman yakınız demektir. Çünkü söze yakınlık bizi Rab'be yakın tutuyor. Eğer ben söze yakınsam kutsal olana yakınım demektir. Eğer ben kutsal olana yakın bir hayatım varsa sözü aracılığıyla, işte o zaman da değerli kardeşler Yeşaya'nın gördüğünün aynısını görme imkanına kavuşmuş olacağım. Yani dudakları kirli bir noktada olduğumuzu görmüş olacağız. Yeşaya'nın bu önemli beyanında öne çıkan iki önemli nokta var değerli kardeşler. Yeşaya, birincisi şu, Yeşaya başkalarına bakarak şu adama bak, ne berbat, ne yamuk bir adam demedi değerli kardeşler. Yani birine parmak uzatmadan önce, nasıl ki bir parmak karşındaki kişiyi gösterirken üç parmak seni gösteriyorsa, birine parmak uzatmadan önce kendimize bakmak gerekiyor. Yeşaya'nın yaptığı gibi. Yeşaya, evet Tanrı'yı gördü ama kendini de gördü. Başkalarına bakmadı, başkalarını yargılamadı, kendinin ne durumda olduğunu gördü ve vay başıma dedi, vay başıma, dudakları kirli bir adamım. Evet, tıpkı Yeşaya gibi, tıpkı İbrahim gibi, tıpkı Davut gibi, Pavlos gibi, Petrus gibi kırılmak zorundayız değerli kardeşler. Yani gelin başkalarına bakmadan önce Tanrı'nın bize bakmasına, yüreğimizde iş görmesine, çalışmasına izin verelim sevgili kardeşler. Ama bizler Rabbin içimizde işlemesine izin vermek yerine tam tersini yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Kendimizi başkalarıyla karşılaştırıyoruz değerli kardeşler. Neden? Çünkü çoğu zaman kendimizi başkalarından daha iyi görüyoruz da ondan. Ölçü, başka bir ifadeyle denet taşı, insan olmamalı. Ölçü, karşılaştırma, her zaman ait olduğun kutsal Tanrı olması lazım. Kutsal olanın önünde koskocaman bir hiçiz sevgili kardeşler. Eğer biz bunu eğer görürsek, işte Rab Tanrı o zaman içimizde bizi değiştirme yönünde ne gerekiyorsa onu yapacaktır değerli kardeşler. O nedenle ölçü her zaman Tanrı'nın kendisi olsun. Evet, Rab Tanrı'ya yaklaştıkça, yakın oldukça ne kadar berbat bir durumda olduğumuzu görebiliyoruz. Onun kusursuzluğu karşısında, onun kutsallığı karşısında günahlarımızın bizleri onun yüceliğinden nasıl yoksun bıraktığını net bir şekilde görebiliyor, anlayabiliyoruz. Bakın değerli kardeşler, bunu net bir şekilde önünüze koymak istiyorum. İbrahim bunu net bir şekilde anlamıştı. Yaratılış 18. bölüm 27. ayete baktığımız zaman Rab Tanrı'nın karşısında iman babası olarak ifade ettiğimiz kişi. İman babası. Rab Tanrı'ya yakın olmaya çalışan, yakın yürüyen, Tanrı'nın vaadi karşısında sarsılmadan uzun yıllar, 25 yıl gibi bir süre bekleyen, sabırla Rabbin vaatlerine odaklanan, Rab'be güvenen imam babası, bakın ne diyor? Ben toz ve külüm diyor. Toz ve kül. Yani bir hiçim. Esav, kardeşi Yakup da, Esav'ın kardeşi Yakup da, bakın ne diyor? Rabbin o mükemmel iyiliği karşısında, bana gösterdiğin bunca iyiliğe, güvene layık değilim diyor. Peki, Davut ne diyor değerli kardeşler? 2. Samuel kitabı 7. bölüm 18. ayette, ey egemen Rab diyor, ben kimim? Ailem nedir ki beni bu duruma getirdin? Haberci Pavlus ise gerçekten Tanrı'nın güzelliğini, yüceliğini birebir yaşamış olan kişi şu ifadeyi kullanıyor. Günahkarların en kötüsü benim. Bu gerçeği söylemekten çekinmiyor. Peki Tanrı adamı olan Eyüp da biliyorsunuz gerçekten de Rab Tanrı'ya yakın bir hayat olan bir kişiydi. Doğru olan bir kişiydi. Ama kusursuz değildi. Eyüp Tanrı'nın huzuruna yaklaştığında yaşadıkları sonrası Rab Tanrı'nın huzuruna yaklaştığında bütün o sıkıntılı süreç içerisinde yaptığı eleştiriler sonucunda şu gerçeği net bir şekilde kavramıştı. Açın lütfen 42. bölüm, Eyüp kitabı 42. bölüm 5 ve 6. ayetler. Kulaktan duymaydı diyor bildiklerim senin hakkında. Şimdi ise yani yaşadıklarımın sonunda yaşanan o korkunç olaylar sonrası diyor ki seni kendi gözlerimle gördüm. Bu yüzden kendimi hor görüyorum. Toz ve kül içinde tövbe ediyorum. Bakın değerli kardeşler, iman hayatı nedir diye bana sorsanız, iman hayatı bir tövbe hayatıdır. Çünkü her gün kirleniyoruz. Rabbin önüne her gün, onun huzuruna her gün çıkmalıyız. Ve bu Tanrı adamları gibi ne durumda olduğumuzu görüp tövbe etmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Hatırlayın, öğrencisi, Rabbimizin öğrencisi Petrus. Petrus da İsa ile karşılaştığında o da kendinin ne durumda olduğunu gördü. O ilahi güç karşısında dizüstü çökmek zorunda kaldı Petrus. Ve şu sözler döküldü değerli kardeşler. Rab, uzaklaş benden. Ben günahlı bir adamım. Luka 5 ayet 8. Peki, Rab İsa Mesih'in en çok sevdiği öğrencisi kimdi? Yuhanna değil mi? Vahiy kitabını Tanrı esiniyle kaleme alırken Yuhanna, Vahiy kitabı 1. bölümde 17. ayette şu sözleri okuyoruz. Ayaklarının dibine öyle gibi yığıldım diyor. Tanrı'nın o kusursuz huzurunda Rab'be en yakın olan Yuhanna bile ayaklarının, Rab Tanrı'nın ayaklarının dibine ölü gibi yığıldığını söylemekten çekinmiyor. Bakın, gerçekten Rab Tanrı'nın yüceliği karşısında, o kusursuzluğu karşısında ne kadar eksik olduklarını, ne kadar değersiz olduklarını bilincine varmıştı bu kişiler. Değerli kardeşler, sevgili kardeşler, gerçek anlamda yüce olanın huzurunda olduğunun farkına varan kişi ne kadar günahlı olduğunu gerçekten kesinlikle ve kesinlikle daha iyi bir şekilde görecektir. Açık bir dille ifade etmem gerekiyorsa, kendini ne kadar günahlı olduğunu gören, ne kadar günahlı olduğunun farkına varan kişi, sevgili kardeşler, yaşamının her alanında Rab Tanrı'ya daha çok yer veren kişilerdir. Değerli kardeşler, söylemeye çalıştığım şu: Tanrı'nın sözü ışığında eğer yaşarsanız, adımlarınızı o söz ışığında atmaya çalışırsanız, kendinizi ne durumda olduğunu net bir şekilde görecek ve bütün günahlarınızdan temizlenmek için İsa Mesih'in kanına ihtiyaç olduğunu da net bir şekilde anlamış, kavramış olacaksınız. Evet, haberci Pavlos, Rab ile karşılaştıktan sonra artık kendini doğru gören bir ferisi olarak değil, kurtuluşa ihtiyacı olan kaybolmuş bir günahkar olarak görmeye başladı. Ve gerçekten de Rab İsa Mesih'e gereksinimi olduğunu anlayınca haberci Pavlos, sevgili kardeşler, Filipililere yazdığı mektubun 3. bölümünde 7. ayetinde şu sözleri söylemekten geri duymadı. Bana kazanç olan her şeyi diyor, Mesih uğruna zarar saydım. Bakın, onun gözünde, ona göre kazanç olan, bir kazanım olan her şey Rabbin gözünde hepsi berbat bir durumdaydı. O yüzden bunu söyleme ihtiyacı duyuyorum değerli kardeşler. Bizler için birçok şey kazanç olabilir. Ama Rab Tanrı için kesinlikle hayır. Şu önemli ruhsal ilkeyi hiçbir zaman unutmayın. Tanrı'ya olan duyarlılığı yitiren kişi, yani Tanrı'ya karşı duyarsız olan kişi, Tanrı'ya karşı duyarsız olan kişi gerçekten de günaha karşı da duyarsız oluyor. Duyarsız olabiliyor. Eğer ona, yani Tanrı'ya ne kadar yakınsak, işte Rab Tanrı'ya da o kadar yakınız demektir sevgili kardeşler. Ve o oranda da günahın çirkin yüzünü görebiliyor ve o bilinçle uzak durmaya çalışırız değerli kardeşler. Yeşaya Tanrı'ya bakmasının sonucu olarak günahını, dudaklarının kirli olduğunu net bir şekilde gördü. Kirli dudaklar neyin sonucuydu değerli kardeşler? Kirli dudaklar günahın sonucuydu. Yani kirli dudaklar, kirli bir yüreğin sonucuydu. Bu nedenle Rabbimiz Matta 12. bölümde 34. ayette şöyle diyor: kötü olan sizler nasıl iyi sözler söyleyebilirsiniz diyor. Çünkü ağız yürekten taşanı söyler. Sizin ağzınızdan ne tür sözler çıkıyor değerli kardeşler? Peki dudaklarından çıkan sözleri temiz tutmakla yüreğini temizleyebilmen mümkün mü? Tabii ki mümkün değil. Tanrı'nın kutsal ruhunun yüreğinde işlemesine kesinlikle izin vermelisin. Ve benim arzum da bu sıkıntılı, sancılı süreçte gelin diyorum, bunu yapalım. Rab Tanrı bize yanlışlığımızı, eksikliğimizi göstersin. Yani bu süreçte Rab Tanrı'nın içimizde işlemesine izin verelim. Ve eminim ki birçoğumuz Davut'un yaptığı gibi Rab Tanrı'nın önüne yaklaştığında işlediği günahın çirkin yüzünü gördükten sonra 51. mezmuru Tanrı esiniyle kaleme alırken 10. ayette "Ey Tanrı" dedi, "temiz bir yürek yarat içimde." Temiz bir yürek yarat. Bakın, yüreğimi düzelt demiyor. Çünkü iyi olan bir şey yok ki. O iyi olan bir şey olsa o iyi olandan bir şey yapabilir. Ama Rab Tanrı yüreğimize baktığında iyi olan hiçbir şey yok. Rab yepyeni bir yürek yaratsın her birimizde. Çünkü sözünde o kadar harika bir şekilde söylüyor ki 2. Korintoslar 5.18'de bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır diyor. Eski şeyler geçmiş, her şey yepyeni olmuştur. Eğer böyle bir yüreği Rab'den almamışsan, evet, onun önüne gelerek ne kadar günahlı olduğunu görüp Rab Tanrı'ya izin vererek Rab Tanrı'nın bunu gerçekleştirmesine izin verebilirsin. Ama hayır, ben zaten yıllar önce iman ettim, yeni bir yüreğe sahibim diyorsan, o zaman da izin ver Rab seni içinde bulunduğun durumdan ayağa kaldırsın, seni yenilesin, tazelesin ve gerçek anlamda ona bakmanı, onunla birlikte yürümeni sağlasın.